بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعهم بإحسان يوم الدين. إمام محمد بن إسماعيل الصنعاني رحمه الله، تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد، كتابını okumaya devam ediyoruz. 5. asla kadar gelmiştik. Diyor ki رحمه الله: الأصل الخامس أن العبادة أقصى باب الخضوع والتذلل، ولم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى، لأنه مولي أعظم النعم، فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع كما في الكشاف. ثم إن رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي تفيده كلمته التي إليها تعت جميع الرسل، وهو قول لا إله إلا الله، والمراد اعتقاد معناها والعمل بمقتضاها، لا مجرد قولها باللسان. ومعناها إفراد الله بالعبادة والإلهية والنفي والبراءة من كل معبود دونه. وقد علم الكفار هذا المعنى لأنهم أهل اللسان العربي، فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء أجاب. Türkçesi 5. asıl: İbadet boyun eğmenin ve küçüklük içinde itaat etmenin en son noktasıdır. Bunun için ibadet tabiri Allah'a boyun eğmenin haricinde kullanılmamıştır. Çünkü Allah en yüce nimetlerle dostluk edendir, yani en yüce nimetleri verendir. Bunun için keşafta geçtiği gibi boyun eğmenin en yücesine layıktır. Sonra ibadetin başı ve esası ve bütün Resulülerin davet ettikleri ve kelimenin de ifade ettiği Allah'ı tevhid etmektir. Bu kelime La İlahe İllallah kelimesidir. Bu kelimeden murat edilen onun manasını itikad etmek ve muktezasıyla amel etmektir. Yoksa onu sadece dil ile söylemek değildir. Manası Allah'ı ibadette ve ilah olmada ifrad etmek, ondan başka kendisini ibadet edilenleri inkar edip onlardan teberri etmektir. Kafirler kelimenin bu manaya geldiğini bilmişlerdir. Çünkü onlar Arap dilini bilen insanlardı. Bundan dolayı dediler ki: ilahları bir tek ilah mı kıldı? Bir tek ilah mı yaptı? Gerçekten bu çok hayret edilecek bir şeydir. Evet, bu İmam Muhammed bin İsmail Rahimullah'ın mukaddime olarak bahsin önünde getirdiği mukaddime 5 asıldan ibaret. 1. asıl, şu da bugün inşallah işleyeceğimiz sonuncu asıl, 5. asıl. Ona da artık fasılları bina edecek. Yani bu asılların üzerine fasılları bina edecek. Yani şu asılların üzerine artık meselenin teferruatını bina edecek. 1. asıl neydi? Allah Subhanahu ve Teala'nın kitabı haktır, batıl değildir. Değil mi? Hidayettir, dalalet değildir demişti. Onda her şey doğrudur, yalan yoktur. O kat'idir, hiçbir şek şüphe içermez. Bu ilk asıldı. Yani Kur'an'da olan her şey haktır, batıl yoktur. Kur'an'ın ifade ettiği nedir? Yani birçok ayetle Kur'an'ın ifade ettiği Rasullerin, Allah Subhanahu ve Teala Rasuller vesilesiyle insanları ibadet tevhidine çağırmış olmasıdır. Ya eyyühen nâsu budu rabbekum الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Mesela yani bütün Resuller ne? اعبدullahi ما لكم من إله غيره. Sizden yani Allah'a ibadet edin, ondan başka ilahınız yoktur. Kur'an bunu ifade ediyor. 1. asıl. Yani Kur'an ne ifade ediyor? Neye çağırıyor? İnsanları ibadete çağırıyor. İbadette Allah Azze ve Celle ifrad etmeye çağırıyor. 2. asıl olarak zikrettiği neydi? Tüm Resullerin ortak davası insanları tevhide, yani ibadet tevhidine çağırmak. Tüm Rasullerin ortak davası. 2. asıl buydu. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ اُمَّةٍ رَسُولَ اَنَعْبُدُ اللّٰهُ وَشْتَنِبُ الْتَاغُوتِ. Biz her bir ümmete Rasulleri gönderdik. Niçin? O yani sadece Allah'a ibadet edin ve Allah'tan başka ibadet edilenlerden, yani tağutlardan içtinab edin, kaçının diye. وَمَا اَرْسَلَّ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحَ اِلَيْهِ. Biz yani muhakkak her gönderdiğimiz Rasule şunu vahyetmişizdir: Nuh ileyye ennehu la ilahe illa ene, benden başka ilah yoktur, fe'buduni. Bundan ötürü bana ibadet edin. Yani ne, yine bütün Resulleri Allah Subhanahu ve Teala bu davet, bu dava ile göndermiştir. İnsanları sadece kendisini ibadet etmelerinin çağırması için göndermiştir. Bu 2. asıldı. Sonra 3. asıl zikretmişti. Ne demişti? Bu Resullerin gönderdiği, yani insanları davet ettiği tevhid iki kısım demişti. Bir, rububiyetiyle alakalı olan bir tevhid, yani rububiyetin ifrad edilmesi Allah Azze ve Celle'nin. İkincisi de ne? Ubudiyetinde, yani uluhiyetinde, ibadette ifrad edilmesi. Ve demişti ki, insanlar arasındaki niza, tartışma, anlaşılmazlık nerede vaki olmuştur? Uluhiyette, yani ibadeti Allah Azze ve Celle, Allah Subhanahu Teala ifrad etmekte tartışma söz konusu olmuştur. Yoksa rububiyetin, rububiyette değil. Bu da üçüncü asıldı. Dördüncü asıl olarak buradan intikalinde demişti. Dördüncü asıl olarak tüm müşrikler, yani bütün beşeriyet, bütün insanlık Allah Azze ve Celle'nin rububiyetini ikrar ediyor. Müşrikler de Allah Subhanahu Teala'nın rububiyetini ikrar ediyorlardı. Ama nerede ona ortak koşuyorlardı? İbadette. وَلَاِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ Onları kim yarattı diye yarısı onlara sorsan لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ Onlar muhakkak ki Allah diyecekler. Yani onları sizi kim yarattı diye sorsan onlar sana diyecekler ki Allah. وَلَاِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ Gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَز۪يزُ الْعَل۪يمِ Onu aziz ve alim olan yaratmıştır diyeceklerdir muhakkak diyor. Yani Allah Subhanahu ve Teala ne? O zaman müşrikler Allah Subhanahu ve Teala'nın rububiyetini ikrar ediyorlardı. Bu da dördüncü asıldı. Ha şimdi beşinci asıl, o zaman demek ki ne? Yani bir, Kur'an ile ibadetin Allah'a ifrad edilmesi sabit. Yani gönderdiği kitap ile sabit birincisi. İkincisi, tüm rasuller bunu ifade etti. Yani buna çağırmışlardır. Rasuller de, bütün rasullerin ortak davası da bu olmuş. Hatta üçüncüsü ispat etti ki, bütün insanlar zaten rububiyeti ikrar ediyorlar. Yani bir yaratıcının varlığını bütün insanlar ikrar ediyorlar. Bunun üzerinde takriben iki ders şey ettik. Yani hemen hemen 3-4 saat takriben sadece bunu işledik. Ki bu iyi anlaşılsın. Yani insanlar, bütün insanlar, yani ister asli müşrikler olsun, ister İslam'a mensup olan müşrikler olsun. Bütün insanlar, ateistler hariç, yani aslen bir yaratıcı gücün varlığını kabul etmeyen, bunu inkar edenler hariç, dedi ki bu insanlık arasında şaz bir görüş. Yani bunlar daima azınlıkta olmuştur. Şu son zamanlar, yani şu materyalist zamanda, çağda bunların sayısı çoğaldı. Ama aslen bunların kökü olan, yani bu pozitif ilmin, materyalizmin, bu maddeciliğin kökü olan Batı dünyasına bakın, orada ciddi manada özellikle üst tabakalarda şeye meyil vardır. Bazı manevi, ezoterik diyorlar. İşte yahut da bu hekimlik, yani bitkilerle tedavi meselelerine çok meyil ediyorlar. Veyahut da işte onun dışında işte Budizm gibi, yoga gibi, yani bir manevi bir şey arıyorlar. Çünkü o maddecilik elbette insanı tatmin etmiyor. Yani bu daima insanlık arasında şaz bir görüş olmuştur. İnsanlık daima kendinden daha güçlü olan ve kendisinin muktedir olmadığı eylemleri gerçekleştiren bir harici bir gücün varlığına inanmıştır. Çünkü bir şey, yani yoktan bir şey ortaya çıkarmak, bunu birisi yapması lazım. Yani madum olan bir şeyi muhtes hale çevirmek, yok iken orada evvelinde hiçbir şey olmamış bir şeyi icat etmeye, ortaya çıkmasını sağlayan birisi olması lazım. Bunu her insan fıtraten kabul eder, fıtraten. Ancak kimler? Fıtratları tamamıyla bozulmuş. Yani şey dediğimiz gibi, yani iblise ibadet edenler de var. Yani bu fıtrata, yaratılışa tamamıyla muhalif. Ama bu da mümkün. Yani böyle bir şey olmaz değil ama mümkün. Ama insan, yani fıtrat üzere olan insan bunu inkar edemez. Yani bir yaratıcı bir gücün varlığını inkar edemez. Ha bunun üzerine çokça durduk. O zaman ne? Bir, Kur'an Allah Subhanahu ve Teala ibadet edilmesini ispat ediyor. İki, tüm rasuller daveti bunu ispat ediyor. Üçüncüsü, zaten insanlık Allah Azze ve Celle'nin rububiyetinde ihtilaf etmemiş. Bunda ittifak halinde. O zaman nerede ihtilaf edilmiş? Nerede bir tartışma söz konusu olmuş? Ya da rasullerin işte gönderiliş sebebi ne olmuş? İbadeti Allah Subhanahu ve Teala'ya ifrat etme noktasında gönderilmişlerdir. Ha, o zaman elbette şimdi beşinci asıl olarak neyi ifade etmesi lazım? Pekala, konu bu ise, ibadet ise, o zaman ibadet nedir? O zaman bunu da kapatması lazım ki ondan sonra da artık konunun teferruatlarına girebilsin. Onun için diyor ki el aslul hamis, beşinci asıl nedir? Ennel ibade, yani ibadet şudur. Artık ne edecek? Yani beşinci asılla ibadeti tarif edecek. İbadet nedir? Bizim yani Allah Subhanahu ve Teala'ya ifrat etmemiz gereken, sadece yani Allah Azze ve Celle'yi bilmemiz gereken ibadet nedir? O da diyor ki ennel ibadete aksa babel hudu'i ve tezellül. Yani ibadet boyun eğmenin, itaat etmenin, karşı tarafa karşı küçüklüğünü itiraf etmesi, acizliğinin itiraf etmesinin en son noktasıdır. Aksa yani müntehasıdır, nihayetidir ibadet. Boyun eğmenin, itaat etmenin en son noktasıdır diyor itaat, ibadet. Böyle bu şekilde ulemanın kimisi ibadeti böyle tarif etmiştir. Bizim de inşallah bugün konumuz ibadet olacak. Onu biraz açmaya çalışacağız. İbadet. İbadet ne? Abede ya'budu ibadeten. İbadenin abedenin mastarıdır. Abede nedir? Kulluk etmek. Kulluk etmek. Lugatta tarif ederken ulema demiştir ki ibadet, lugat yani Arap dilinde o zuldur, hududur demişlerdir. Yani boyun eğme, itaat etmek. Lugatta boyun eğme, itaat etme. Tabi bu itaat etmek ve boyun eğmek nasıl, yani kime boyun eğiyorsa, itaat ediyorsa, yani kime ibadet ediyorsa onun kendisinin kendisinden daha üstün, daha güçlü olmasını ve onun karşısında kendisinin aciz olduğunu, küçük olduğunu itiraf ederek tabi itaat etmesi, boyun eğmesi. Bu lugatta böyle tarihi söylemiş. Hatta lugatta Arapçada patika, yola tarikul muabbet denilir. Yani o artık tarik, yol, onun üzerinde insanların yürümesiyle ne etmiştir? Artık o ayaklar oradaki yeşillikleri, çimenleri ezmiştir. Onlara boyun eğdirmiştir. Orada artık ne bir yol meydana gelmiştir, ortaya çıkmıştır. Patika yol. Dolayısıyla ne derler? Tarikul muabbet. Muabbet yani abedede. Veyahut da ba'irul muabbet yani uyumsal deve. Yani de biliyorsunuz develer hırçındır, inatçıdır. Ama o uyumsal olduğu zaman ona ba'ir muabbet. Muabbet olan ba'ir yani uyumsal olan deve denilir. Yani burada da Arapçada da abede kelimesi ne manada kullanılmıştır? Yani boyun eğen, itaat eden, itaatkar olan manasında kullanılmıştır. Lugatta. Ama şeriatta yani istilahta şer'i manasıyla ulema ibadet kavramını iki cihetten tarif etmişlerdir. Bir, o ibadeti yani o kulluğu ifade eda eden açısından tarif etmişlerdir. Bir de o kulluğu eda edenin neyle kulluğu eda ettiği açısından onu ona itibar ederek açıklamışlardır. O zaman iki açıklaması var. Birincisi dediğim gibi kulluğu eden açısından. Ona ne demişlerdi? Demişlerdir ki işte burada müellif tarif ettiği gibi o nedir? O gayetul zulli vel hudu. Yani artık şeyin itaat etmenin, boyun eğmenin son noktası, nihayeti, ha, en son noktasıdır demişlerdir. Yani boyun eğmenin ve itaat etmenin müntehası. Bu ne hangi açıdan yani kul kendi yönelişinde, kendi kulluğunda ne olacak? O boyun eğmesi, itaat etmesi son bir noktada yani tam olacak, kamil olacak. Ha? İkinci bir tarifte bulunmuşlardır. O da ne? Neyle kulluk edildiği açısından itibara alarak bir tarifte bulunmuşlardır. O da İmam Ahmed bin İbn Teymi rahimullah'ın meşhur tarifidir. O da der el ibadetu hiye ismun cami'un lima yuhibbullahu ve yerdahu min el akvali vel amali zahireti vel batina. Yani ne? Allah Subhanahu ve Taala'nın razı olacağı, seveceği tüm zahiri ve batini sözler ve ameller. Amelleri toplayan isimdir der ibadet. Tüm bu zahir ve batin yani zahirinde kastediliyor. Yani amel itibariyle görünen ve batini gizli kalan yani mesela kalbi ameller yahut da düşünceler, irade, istek vesaire bu zahiri ve batini tüm ameller ve sözler. Bunlardan Allah Azze ve Celle razı ise o zaman ne diyor? İşte bütün bu amelleri ve sözleri toparlayan bir isimdir ibadet. Bu da hangi açıdan tarif edilmiş o zaman? Yani yapılan ameller ve söylenen sözler açısından. Yani kulun ne ile kulluk ettiği açısından tarif edilmiştir. Bu iki şekilde ulema ibadeti tarif etmiştir. Onu da buraya yazalım. Allah Azze ve Celle'nin hadis ehli uleması imamlarımız yani bu kısa yani bugün şu zamanlarda kitaplarda çokça görebilirsiniz. Yani AC, CC SVT, yahut da Muhammed SAV, Ebu Bekir RA gibi kısaltmalar çok kullanılır. Bu bizim mezhebimizin yolu değildir. Bizim imamlarımız daima bunları telaffuz etmişlerdir. Çünkü bu da bir ibadettir. Yani senin Allah Azze ve Celle demen yahut da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman kısaltma kullanmamışlardır. Daima onu yani tam yazmışlardır. Yani bu aslen bir bidattır. Yani bizim mezhebimize göre bir bidattır bunları kısaltma olarak vermek. Allah Azze ve Celle'nin sevdiği ve razı olduğu tüm zahir ve batın fiil ve sözleri toplayan isim. O zaman ne şeriatta ibadetin tarifi şu iki şekilde gelmiştir. Dediğim gibi birincisi o ibadeti kulluğu ifade eden kişi itibarı alarak tarif edilmiştir. O da nedir? Yani boyun eğmede ve itaat etmede itaat etmenin müntehası, son noktası, doruk noktası olarak tarif edilmiştir. Yani o şahsın varlığı öyle olması lazım. Yani ibadetini işlerken nasıl tam bir itaat içinde ve tam bir boyun eğme içinde, tam bir tezellül içinde, tam bir hudu ile bunu ifade ettiği zaman o zaman ibadettir demişlerdir. Veyahut da ikincisi o işlenen yani o şahsın kulluğunda yaptığı sözler, konuştuğu sözler ve yaptığı fiiller açısından tarif etmişlerdir. O zaman da eğer o eylem ve fiillerden ister zahir olsun ister batın olsun Allah Azze ve Celle razı olacak ise, Allah Subhanahu ve Teala onları sevecek ise, yani onun emirlerine, nehirlerine uygun ise o zaman nedir? O zaman ibadettir. Şimdi bu zaten imamımız Ahmed İbn Teymiyye Rahimullah'ın bir tarifidir. Yani ibadet tarifi. Şu ilk tarif ulemanın arasında çok alim bu şekilde bu tarif yani bu tarif yapmışlardır. İbadeti böyle tarif etmişlerdir. Zamahşeri gibi, Razi gibi, Ezebidi gibi ve onlardan da naklederek ibadeti bu şekilde tarif etmişlerdir. Ama işin hakikati hadis ehli alimleri bu tarifi kusurlu bulmuşlardır. Yani şu ilkini. Ha, biraz kusurlu bulmuşlardır. Çünkü demişlerdir ki sadece itaat etmek, sadece boyun eğmek ibadet olması için kafi değildir. Çünkü bir insan zorla da itaat edebilir. Yani zalime mesela itaat etti. Bir cabbara onun üzerinde güç kullanan zalim bir sultana itaat etti. Bu ona kulluk mu olur? Veyahut da esir, kendisini esir alana itaat etti. Yani onun üstünde güç kullandı ve ondan ötürü mecburen itaat etti. Bu şunun kulluğu mu olur? Ona kulluk etmiş mi olur? Ona ibadet etmiş mi olur? Demişlerdi ki hayır. Neyle beraber gelmesi lazım o itaat etme, boyun eğme ki kulluk olabilsin? Muhabbet ile beraber, sevgiyle beraber. Yani kendi isteğiyle ve o itaat ettiği, boyun eğdiği kimisi onu severek eğer boyun eğer itaat ederse o zaman ne etmiş olur? İşte o zaman ona kulluk etmiş olur. Kulluk etmiş olur. Dolayısıyla yani muteber ulema ibadeti tarif ederken nasıl tarif etmişlerdir? Şu ilk şekilde demişlerdir ki gayetul zulli ma'a gayetil hub. Yani şeyin, itaatin, boyun eğmenin son doruk noktası ama neyle? Sevgiyle ve tam bir sevgiyle. Kusursuz, tam bir sevgi ile beraber itaat eder ve boyun eğerse o zaman ne etmiş olur? O zaman ibadet etmiş olur, kulluk etmiş olur. Ha şimdi biz şu anda henüz sadece kulluk kavramını açıyoruz. Ha? Kulluk kavramı. Ya o zaman ne eğer bir kişi tam bir sevgiyle tam bir itaatte bulunursa o zaman ne etmiş olur? O zaman ibadet etmiş olur. Değil mi? O zaman işte ibadet etmiştir. Eğer tam bir sevgiyle yani tam bir sevgiyle o kime artık kulluk ediyorsa ona itaat etmiş ise tam bir itaat içine girmiş ise o zaman ne? Ona kulluk etmiş olur. Dolayısıyla o zaman burada nedir? Asıl ölçü yani asıl orada önemli olan nedir? Sevgidir. Yani muhabbet ile beraber yapması. Çünkü sadece itaat etmesi insanı kulluk yani kul yapmaz. Çünkü zorla da yani zor kullanarak da kendisini itaat ettirmiş olabilir. veyahut da başka bir menfaatten ötürü itaat etmiş olabilir. Bir çıkarından ötürü onun sözünü dinlemiş olabilir, boyun eğmiş olabilir. Veyahut da örfen boyun eğmiş olabilir vesaire. Ama onu sevgisiz yaptığı zaman, sevgiden hali bir şekilde yaptığı zaman, o zaman ona kulluk etmiş olmaz. Kulluk etmiş olması için ne? Sevgiyle beraber gelmesi lazım o itaat. Dolayısıyla bu sevgiye muhabbetül ubudiyye denilmiştir. Yani ubudiyet sevgisi. Ubudiyet sevgisi demiştir ulema. Yani şu sevgi, yani böyle şu sevgiyi nasıl tarif et, neyle isimlendirmişlerdir? Ubudiyet sevgisi. Çünkü kulluğu ifade eder. Böyle bir sevgi kulluğu ifade eder. Yani itaat ile beraber, boyun eğme ile beraber bir sevgi ortaya koyarsa şahıs, o zaman kime bu sevgiyi beslemiş ise bu itaat ile beraber, o onun ona kulluk etmiş olur. Ona ibadet etmiş olur. Dolayısıyla buna ne? Ubudiyet muhabbeti, ubudiyet sevgisi denilmiştir. Ha bunu ayet etmişlerdi. Niçin? Çünkü her sevgi ille de kulluk sevgisi olması gerekmiyor. Her sevgi kulluk sevgisi olması gerekmiyor. Mesela hani muhabbeti, sevgiyi biz Allah Azze ve Celle halis kılmamız gerekir. Dolayısıyla mesela bunu çok duyabiliyoruz. İşte ben falan falanı seviyorum, şimdi bundan ötürü yani ben dinden mi çıktım acaba? Veyahut da ben şimdi burada dine muhalif mi oldum? Çünkü o senin, benim sevdiğim mesele annem babam. Ya annem babam da Müslüman değiller, müşrikler. Şimdi ben annem babamı sevebilir miyim? Veyahut da benim işte belki yaşı ile çocuğu belki müşriktir, kafirdir. Ben şimdi çocuğumu seversem dinden mi çıkmış olurum? Kafiri sevdiğimden ötürü. İşte onun için demişlerdir ki ulema, yani bir sevgi vardır ki o ubudiyet sevgisidir. Yani ubudiyet kulluk olan bir sevgi. O nasıl olması lazım bu sevgi? Sevdiğin kişiye itaat etmen, boyun eğmen, onun karşısında kendini küçük düşürmen, aciz olarak kendini kabul etmen ve karşıdaki yani kulluk ettiğinin de gücünü, kudretini senden daha, yani senin güçlü, muktedir olmadıklarını, onun muktedir olduğunu itiraf etmendir. Ama bunun dışında sevgiler var. Mesela demişlerdir ki birincisi doğal olan sevgi. Yani muhabbetun tabiiyye, tabii olan sevgi, doğal sevgi. Yani bu nedir? Senin yiyeceklerden mesela sevdiklerin vardır, içeceklerden sevdiklerin vardır. Güzel giyinmeyi seversin. Yahut da işte hızlı arabalara binmeyi seversin. Vesaire yani bunlar doğal, insanın doğasında var olan sevgiler. Bu o zaman ne? Bu mesela kulluk sevgisi değil. Bu kulluğun dışında olan bir sevgidir. İkincisi demişlerdir ki icrali sevgi. Yani muhabbetu icral, yani hürmet göstermen, saygı göstermen, ihsanda bulunman, ikramda bulunman. Bu bir sevgiden ötürü. Bu mesela kimlere karşı? Yani çocuğun babasına, annesine karşı hürmet göstermesi, onlara karşı saygılı davranması, onların iyiliklerine karşılık iyilik yapması, onlara ihsanda bulunması, onlara ikramda bulunması. Ha? Bu da ne? Şu sevgi de yani bir çocuğun babasına, annesine gösterdiği sevgi, kulluk sevgisi olması gerekmiyor. Onların çocuklarına karşı yaptıkları iyiliklere karşın onlara gösterdikleri bir saygıdır, bir hürmettir, bir iyiliktir. Üçüncüsü, bunun da tersi demişlerdir ki şefkat sevgisi. Yani bu ne? Şefkat göstermesi. Bu da kim? Babanın, annenin çocuğuna şefkat göstermesi. Yani şefkat ile, merhamet ile sevmesi. Çocuğu belki kafir olabilir, müşrik olabilir ama yine çocuğudur. Yani onu o anne doğurmuştur. 7, 8, 9 yıl, 10 yıl, 11, 12, belki 15 yıl ona bakmıştır. Yani elbette bir sevgisi olacak çocuğuna karşı. Şefkatinden ötürü, anneliğinden ötürü bir sevgisi olacaktır muhakkak. Ha bu da ne? Bu da kulluk sevgisi dışında bir sevgi. Yani şu ubudiyet sevgisine dahil değil. Dördüncü bir sevgi nedir? Derler ki muhabbetün musahabe. Yani bir beraberlikten ötürü meydana gelmiş olan sevgi. Senin iş arkadaşın, yol arkadaşın, ne bileyim yani sabahtan akşama kadar beraber dükkanda durduğun kişi. Bir ortaklığın var yani, beraberliğin var. O beraberlikten ötürü aranızda bir muhabbet meydana gelmiş. Bir sevgi var olmuş yani. Ha bu sevgi yine ne? Kulluk sevgisine dahil değildir. Ha şimdi şu dedi ki şu dört sevgi türü. Yani tabii sevgi. Ondan sonra işte ebeveynin çocuğuna kar gösterdiği şefkat, merhamet sevgisi veyahut da çocukların ebeveynine gösterdikleri hürmetten, saygıdan kaynaklanan, ihsandan kaynaklanan bir sevgi veyahut da herhangi bir beraberlikten ötürü, yol arkadaşlığı, iş arkadaşlığı vesaire gibi sebepten ötürü meydana gelmiş olan bir karşılıklı bir muhabbet sevgi. Bunlar dedi ki bu dört tür şu ubudiyet sevgisine dahil değildir. Çünkü şu nedir? Bu kulluk olan sevgi. Şu kulluk olan sevgi. Eğer bu kulluk olan sevgi ise yani biz şimdi ibadeti böyle tarif ettik, dikkat edin. İbadet de nedir? Ne yapılması gerekiyor? Sadece Allah Azze ve Celle'ye sarf edilmesi gerekiyor. Onun için diyoruz tevhidul ibade. Yani ibadetin Allah'a ifrad, Allah Azze ve Celle'ye ifrad edilmesi ibadette. O zaman sen şu ubudiyet sevgisinde kimi ifrad edeceksin? Allah Subhanahu ve Teala'yı. Hatırlarsanız bu tevhidin taksimatında size demiştim ki bazı alimler tevhidül muhabbe diye bir tevhid türüden bahsederler. Yani böyle bir kısım getirirler. Muhabbet tevhidi. Yani sevgi tevhidi. Kastettiklerinin işte bu sevgi. Yani muhabbetin Allah Azze ve Celle'ye ifrad edilmesi. Ha şimdi eğer bu ibadet ise ve bunu nasıl tarif ettik? Dedik ki ubudiyet olan sevgi, yani kulluk olan sevgi nedir? Tam bir sevgi ile ya da tam bir sevgi ile tam bir itaatte bulunmak. Yani senin sevgi ile beraber boyun eğmen, itaat etmen. Bu işte kulluk olan sevgidir. Peki o zaman şu dört tür sevgi kulluk olan bir sevgiye dönüşmesi için ne şart koşmamız gerekir? Ha, eğer ben bu sevgiden ötürü Allah Azze ve Celle itaati terk edip de bunlara itaat edersem işte o zaman kulluk olur. Ha. Yani benim doğal bazı sevgi şeylerim var. Sevdiğim bazı şeyler vardır. Mesela ben Allah korusun arpa suyunu yani birayı veyahut da daha şey olsun belki onda hani arpa suyudur diye belki şeyler belki bazıları ihtilaf edebilir ama yani misal viskiyi yahut da Türkiye vakasında rakıyı çok seviyorum Allah korusun. Rakıyı seviyorum yani. Ama rakıyı Allah Azze ve Celle
yasaklamış.
Haram kılmıştır. Ben şimdi o sevgimden ötürü yani o rakıya karşı sevgimi Allah'ın Azze ve Celle'nin emrine tercih edersem o zaman ne etmiş olurum? Kendi isteğimi Allah Azze ve Celle ortak koşmuş olurum. Çünkü ne etmiş olurum? Ben orada ne kullukta bulundum? Kime kullukta bulundum? Kendi nefsime, kendi hevama kullukta bulundum. Nefsim onu talep ediyor, seviyor. Ben ona itaat ettim. Allah Azze ve Celle itaatı terk ettim. Halbuki ben ne etmem gerekirdi? Allah Azze ve Celle'nin emirlerine itaat etmem gerekirdi. Eğer ben Allah'ı Azze ve Celle'yi nefsimden daha çok sevmiş olsaydım, o zaman onun emirlerine itaat ederdim. Ama demek ki nefsimi, hevamı daha çok seviyorum ki Allah Subhanahu ve Teala'nın itaatlerine, emrine değil de benim nefsimin emrine itaat etti. O zaman ne olur? O zaman bu kulluk olan sevgiye dönüşür. Eğer bir çocuk annesini babasını seviyor doğal ilişkiden ötürü ama annesi babası ona Allah'ın azze ve celle haram kıldığı bir şey emrediyorsa ve o sevgisinden ötürü annesine ya da babasına karşı beslediği sevgiden ötürü Allah'ın azze ve celle emrini terk edip de annesinin babasının emrine itaat ederse ne olmuş oluyor? Annesine babasına kulluk etmiş oluyor. Annesine babasına ibadet etmiş oluyor. Çünkü o itaat ile beraber, boyun eğme ile beraber kulluk, o kime mahsustur? Allah Azze ve Celle'ye mahsustur. Yani biz bununla, bunun için Rasuller gönderildi. İşte bunları, şu sevgini ve bu sevgiyle beraber itaatini Allah Azze ve Celle'ye mahsus kıl. Sadece Allah Subhanahu ve Teala'ya sarf et. Ondan başka kimseye sarf etme. Bu kim olursa olsun. Ama eğer bir itaat ile, boyun eğme ile beraber gelmiyorsa, o zaman bu kulluk olan sevgiye dahil olmaz. Yani senin anneni babanı sevmen, velaki müşrik olsa, kafir olsa, anne baba olduğundan ötürü. Yani onların senin üzerinde çok büyük ihsanları var. Yani senin hiçbir zaman ödeyemeyeceğin iyilikleri var. Sen ne yaparsan yap, yani şu yaşı yani sahip olduğun ömrünün bir 100 katı daha olsa sen yine annenin hakkını ödeyemezsin. Babanın hakkını ödeyemezsin. Velev ki kafir olsa. Yani velev ki kafir olsa. O zaman tabi istisna nerede? Eğer o anne baba yani Allah ve dinine karşı Allah Azze ve Celle Resulüne aleyhissalatü vesselam ya da dine karşı bir şeysi varsa, bir azgınlığı varsa, bir saldırganlığı varsa o ayrı. Orada artık senin bir anne baba haklarını gözetmen caiz olmaz. Ama böyle bir saldırganlık, böyle bir savaş hali, böyle bir haddi aşma durumu söz konusu değilse o zaman anne babayı yani annelik yani anne baba olduğuna ötürü onların senin üzerinde sahip oldukları haklarını iade etme açısından onlara iyilikte bulunman, onları bu manada sevmen bu kulluğa dahil olmaz. Ama eğer onların emir ve nehileri Allah'ın azze ve celle emir ve nehilerinin önüne geçerse o zaman tabii o ne olur? O zaman o anne baba ve kulluğa dönüşür. Veyahut da çocuğun yani anne babanın çocuğuna karşı merhameti bu aynı şekilde. Yani bu maalesef çok görülüyor. Allah Subhanahu ve Teala 10 yaşında, 11 yaşında, 12 yaşındaki erkek çocukları, kız çocukları namazı emretmiştir. Ama buluğa girdikten sonra kesinlikle namaz kılması lazım çünkü mükellef olmuştur. E şimdi bir kız normal şartlarda belki 12-13 yaşında ergen oluyor. Erkek çocuk da takriben o yaşları hani biraz belki 1-2 sene daha sonra oluyor normal şartlarda. Ama ne işte benim çocuk yani işte dün çok ders çalıştı, sabah namazına kalkmasa da olur. Bir şey olmaz. Yani uyusun, uykusunu alsın. Allah Subhanahu ve Teala ona namaz kılmayı emrediyor ama annenin şefkati, merhameti ne? Onu alıkoyuyor, o emiri yerine getirmekten alıkoyuyor. Yani o ne etmesi lazım? Rabbine itaat etmesi lazım. Rabbi ona namaz kıldırmayı emretmiştir. O zaman ona itaat etmesi lazım. Kendi merhametine, şefkatine değil. Dördüncüsü, o da yine senin yani arkadaş, yol arkadaşın, işte ne bileyim çalıştığın yerde arkadaşın, muhabbetiniz. Eğer bu muhabbet Allah Azze ve Celle'nin emir ve itaatlerinin önüne geçmediği sürece, yani onun emirlerini, Allah'ın Azze ve Celle'nin emir ve nehirlerini önüne çekmediğin sürece, bu da yine ne? Kulluk sevgisine dahil olmaz. O zaman kulluk olan sevgi nedir? Senin itaat ile beraber, boyun eğme ile beraber sevmen. Eğer bu beraber geldiği zaman işte o zaman bu ne olur? Bu kulluk olan sevgidir. O zaman işte bu ulemanın gayetü zulli ma gayetil hub. Tam bir itaat, tam bir boyun eğme ama neyle beraber? Tam bir sevgi ile. Sadece Allah Azze ve Celle mahsus olan sevgiyle işte o zaman bu ne olur? Bu ibadet olur. İşte bu kulluk olur. Bu kulluğun esasları var. Üzerine bedbina ettiği. Onda derler ulema üçtür.